Ayrım 2, sayfa 18. In feris, mahfi eğilmez. Cesedin bulunduğu çalışma odasına geçtiler. Komiser odayı ve içerideki eşyayı gözden geçirirken yerdeki olası ayak izlerini bozmamaya çabaladığı için adeta dans eder gibi hareketler yapıyor. O böyle dolaşırken Özgür ile göz göze gelen Mesut Bey gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Burası çok büyük bir çalışma odasıydı. Büyük bir çalışma masası, masanın arkasında bir döner koltuk ve tavana kadar uzanan geniş bir kitaplık. Masanın ön tarafında iki berjer koltuk, pencerelerin olduğu bölümde bir üçlü, bir ikili deri koltuk ve aralarında sehpalar vardı. Masayla kitaplıklar arasında kapıya arkası dönük bir sallanan koltukta Mehmet H.'nin cansız bedeni duruyordu. Çalışma masasının tam karşısındaki duvarda genç sarışın güzel bir kadının yağlı boya portresi asılıydı. Kitaplığın önünde iki sehpa vardı. Sehpalardan birinde üst üste plaklar, ötekinde eski model bir pikap duruyordu. Odanın bir kapısı ve iki penceresi vardı. Pencereler sımsıkı kapalıydı. Komiser polislere döndü. "Siz geldiğinizde pencereler kapalı mıydı?" "Evet," dedi Özgür. "Aynen böyle kapalıydı. Hiç dokunulmadı." Pencerelere yakından bakıldı. Herhangi bir zorlama işareti görülmüyordu. "Geldiğinizde kapı açık mıydı?" diye sordu polislere bakarak. İki polis aynı anda "açıktı" dediler. Kapıyı incelemeye başladı. Ne kilit mekanizmasında, ne ön tarafında, ne de menteşelerinde herhangi bir zorlanma belirtisi görünüyordu. Anahtarı üzerinde değildi. Katilin açık kapıdan girdiği konusunda tereddütü kalmamıştı. Kitaplığın önündeki sallanan koltukta uykuya dalmış gibi görünen cesede bakmak üzere geriye döndü. Mehmet H.'nin cansız vücudu koltuğun yan tarafına doğru eğilmiş, başı önüne düşmüş, uzun beyaz saçları dağılmıştı. 70 yaşlarında görünüyordu. Üzerinde rahat bir pantolon ve ince ipek bir robe de chambre vardı. Göğsündeki kurşun yarası ve kan dışında görünürde bir iz yoktu. Sallanan koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde Giovanni Boccaccio'nun Decameron romanı, yarısı içilmiş bir şişe viski ve bir bardak duruyordu. Bardağın dibinde birkaç damla viski vardı. Komiser bardağı aldı, kokladı. Viski kokusundan başka bir koku alamadı. Viski şişesini ve bardağı adli tabibe uzattı. "Bunların da laboratuvar analizini yapalım," dedi. Sonra Özgür'e döndü. "Bu odadaki her şeyin fotoğrafını çekin. Bunları öyle fotoğraflayın ki sonradan fotoğrafları yan yana getirdiğimizde odanın bir kutu gibi açılmış görünümü elimizde olsun." "Anladım komiserim." "Antredeki ayak izlerinin de fotoğraflarını mümkün olduğunca yakın plandan çekin. Sonra büyütüp bakarız."
"Tamam komiserim."
Özgür fotoğraf çekerken komiser de gördüklerini ve düşüncelerini not ediyordu. Çalışma odasında yerler tozluydu. Komiser, "Evde temizlik işlerine bakan bir çift olduğuna göre bu oda niçin bu kadar tozlu kalmış olabilir?" diye sordu. Sorusuna bir yanıt alamadı. Kendi kendine mırıldanır gibi konuşmaya devam etti. "Evde çalışan çifti sorguya çekince öğreniriz." Tozlu zeminde terlik izine benzer izler vardı. Komiser not almayı bırakıp telefonunun fotoğraf makinesini açtı, yere eğildi ve izleri incelemeye başladı. Sonra ayağa kalktı, sallanan koltukta cansız oturan Mehmet H.'nin ayaklarına baktı. Adamın ayaklarında tabanı kauçuk terlikler vardı. Komiser terliklerden birini alıp altına baktı, 43 numaraydı. Çömelerek elindeki terliği yerdeki izlerden birisinin üzerine koydu. İzlerin bu terliğe ait olduğuna kuşku yoktu. Mehmet H.'nin terliklerinin izleri çalışma masasına gidiyor, döner koltuğun önünden geçip sallanan koltuğa doğru geliyordu. Yerde başka izler de vardı. Bunlardan küçük ve daha yayvan, lastik tabanlı terlik izleri komiserin dikkatini çekti. Komiser 43 numaralı terlik iziyle karşılaştırınca bu izleri bırakan terliklerin 38-39 numara olduğu kanısına vardı. İzlerde sol ayağa ait olanlar sağ ayağa ait olanlardan daha belirgin görünüyordu. Bunların yanında muhtemelen polislerin ve adli tabibin galoşlu ayaklarıyla bıraktığı izler de vardı. Telefonuyla izlerin fotoğraflarını çekti, sonra Özgür'e dönerek Bu odanın zeminindeki izlerin de fotoğrafını yakın plandan çekin. Antredeki spor ayakkabı izleri bu odada görünmüyor. Onların sahibi çalışma odasına ayakkabılarını çıkarıp girmiş olabilir. Bu odadaki ve antredeki izlerin büyütülmüş fotoğraflarını bana en kısa zamanda getirirsiniz, tamam mı? Özgür başıyı da onayladı ve çekim yapmaya başladı. Komiser aşağı yukarı 15 dakika süresince bazen düşünerek, bazen notlarına bakarak, bazen de kendi kendine sorular sorup yanıtlayarak not defterine bir şeyler yazmaya devam etti. O bunları yaparken adli tabip arada bir ona bakıyor, bir şeyler söyleyecek gibi oluyor ama sonra kendisini tutuyordu. Sonunda dayanamayıp konuştu. ''İlginç bir inceleme yönteminiz var komiserim.'' dedi. Komiser adli tabibin yüzüne bakmadan sordu. ''Nasıl yani?'' ''Ben şimdiye kadar olay yeri incelemesine birçok polisle çalıştım ama sizin gibi ayak izlerini inceleyen birisini görmedim.'' Komiser gülümsemekle yetindi, yanıt vermedi. Not yazma işini bitirince bu kez masaya yöneldi. Masanın üzerinde kitaplar, kalemler, bir silgi ve bir dizüstü bilgisayar vardı. Polislere döndü. ''Masadan ve koltuktan parmak izlerini aldınız değil mi?''
''Evet komiserim.''
''Bilgisayarda bir şeyler var mı?''
''Ben baktım komiserim, özel bir dosya ya da kayıt görünmüyor. Aile fotoğrafları, bazı internet adresleri, adres listesi ve bazı kitapların PDF formatlı kayıtları dışında bir şey yok. Ama ben yine de tekrar incelemek için bütün dosyaların birer kopyasını aldım.''
Komiser beğendiğini gösterir gibi başını salladıktan sonra masanın çekmecesini açtı. Çekmecede boş kağıtlar, boş bir defter, çok sayıda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş gibi şeyler vardı. Masanın altına eğildi, elleriyle çekmecenin altını yokladı, sonra doğruldu.
''Kızı nerede?''
''Bilmiyoruz komiserim.''
''Cinayetten haberi var mı?'' İki polis birbirine baktı, bu konuda bilgileri olmadı anlaşılıyordu. ''Evde çalışanlar nerede?'' diye sordu bu kez.
''Bodrum katında bizden haber bekliyorlar.'' Adam alışveriş işlerine bakıyor, tamiratları yapıyor ve bahçıvana yardım ediyor. Karısı da yemek ve temizlik işleriyle uğraşıyormuş.
Olay sırasında neredelermiş sordunuz mu?
Evet komiserim, ikisi de arka bahçede çiçek fidesi dikmekle uğraşıyorlarmış.
Hiçbir şey görmemiş ve duymamışlar mı?
Hayır efendim.
Köpeğin avlaması filan?
Hiçbir şey duymadıklarını söylediler komiserim.
Komiser not defterine son tespitlerini de yazdıktan sonra hep birlikte köşkün diğer odalarını gezmeye başladılar. Üst kattaki büyük yatak odasındaki tabloyu kaldırdıklarında duvara gömülü bir kasa buldular. Kasa kilitli değildi. Komiser kapağını tutup çekince açıldı, içi boştu, Özgür'e döndü. ''Bunun da bir fotoğrafını çekin, bir de bakın bakalım burada da parmak izleri var mı?'' Bu aramalar da bitince çalışma odasına döndüler. Komiser bütün notlarını en baştan gözden geçirmeye ve ilk bulgulara göre yüksek sesle akıl yürütmeye başladı. Maktul çalışma masasında bir süre çalıştıktan sonra kitap okumak üzere sallanan koltuğuna oturmuş. Viski içip biraz kitap okuduktan sonra uyuyakalmış. Yerde maktulün terlik izlerinin yanında başka izler de var. Bunlar arasında 38-39 numaralı terlik izleri dikkat çekiyor. Eğer bu izler katile aitse katil bir kadın olabilir. Sağ ayağında bir sorun var gibi. Çünkü yerdeki izlerden ağırlığını sol ayağına verdiği anlaşılıyor. Katil bir erkek de olabilir. Çünkü antrede 44 numara olduğunu tahmin ettiğim spor ayakkabılarının çamurlu izleri var. Bu çamur bahçeden gelmiş. Yağmur öğlen vakti yağdığına göre spor ayakkabıları giyen her kimse buraya bugün öğleden sonra gelmiş olmalı. Bu izler antreden sonra içeride devam etmiyor. Bu durumda ayakkabılarını antrede çıkararak içeri çoraplarıyla girmiş olabilir. Yatak odasında duvarda asılı tablonun arkasında kapağı açık ve içi boş bir kasa var. Cinayetin nedeni bu kasada saklananlar olabilir. Komiser yüksek sesle yaptığı durum değerlendirmesini bitirdikten sonra ne düşündüklerini görmek için adli tabibe ve polislere baktı. Hepsi biraz da şaşkınlık ifadesiyle başlarını sallayarak bu açıklamaları onayladıklarını gösteriyorlardı. Bu durum komiserin hoşuna gitmiş olmalıydı ki gülümsedi. Adli tabip biraz da sıkılarak itiraf etti. Ne yalan söyleyeyim, ayak izleriyle uğraştığınızda bu çabanızı hafife almıştım. Ama şimdi bulgularınızı ve oradan giderek yaptığınız çıkarımları dinleyince hafife aldığım için utandım.
Komiser güldü.
Sherlock Holmes dedektiflik biliminin ayak izi araştırması kadar ihmal edilmiş başka bir alanı yoktur der, dedi ve sonra Mustafa'ya baktı. Savcılığına haber var mı?
Şimdi mesaj geldi komiserim, buraya gelmek üzereymiş. İzninizle ben kendisini kapıdan alıp geleyim.
Bu iyi oldu, yoksa burada onun gelmesini bekleyecektik.
Az sonra savcı ve Mustafa içeri girdiler. Kısacık kesilmiş saçları ve sert yüz hatlarıyla bir tanim çavuşu andıran savcı kendini tanıttı.
Ben Cumhuriyet Savcısı Cüneyt.
Komiser istem dışı olarak savcının ayaklarına baktı. Galoş giymişti. Savcı elini uzattı.
Memnun oldum sayın savcım. Ben Komiser Cengiz dedi.
El sıkıştılar. Savcı elini biraz fazla güçlü kavramıştı sanki. Komiser sıktığı elin ölü balık gibi gevşek olmasından hiç hoşlanmazdı. Ama savcının el sıkışı da biraz fazla agresif gelmişti. Savcıya diğerlerini tanıttı.
Adli tabip Mesut Bey, polis arkadaşlarım Mustafa ve Özgür.
Savcı onların da ellerini sıktıktan sonra çevreye bir göz attı ve cesedin durumuna baktı. Sonra neler olduğunu anlamak için komiser ve adli tabibe döndü. Komiser notlarından da yararlanarak savcıya olay hakkında o ana kadar yaptığı bütün tespitleri hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlattı. Savcı teşekkür etti.
Bunları yazılı hale getirince bana da bir kopya gönderirsiniz değil mi komiserim?
Elbette.
Sırada ne var?
Son olarak evde çalışan çiftin ifadesine başvuracaktım. Eğer sizin için de uygun ise.
Elbette komiserim, buyurun birlikte sorgulayalım.
Komiser not defterini kapattı ve başını kaldırıp polislere baktı.
Şu çifti salona çağırın da dinleyelim bakalım dedi.
Bodrum katına inen Mustafa biraz sonra salona bir adam ve bir kadınla girdi. Adam orta yaşlı, zayıf ve hafif kamburdu. Kadın daha genç ve iri yapılıydı. Çok üzgün görünüyorlardı. İkisinin de kızarmış gözlerinden ağlamış oldukları belli oluyordu. Kadın yürürken hafif aksıyor ve ağırlığını sol ayağına veriyordu. Komiserin zihninde cinayeti bu kadının işlemiş olabileceği fikri belirdi. Bir süre sessiz kaldı. Sonra aklına adli tıp dersi hocasının sıklıkla söylediği açık bir gerçekten daha aldatıcı bir şey yoktur sözü geldi ve acele etmemeye karar verdi. Önce çifte sonra savcıya baktı. Savcı başıyla onay vererek sorguya başlayabileceklerini işaret etti. Komiser çiftin salondaki koltuklara oturmalarını işaret etti. Kendisi de karşılarındaki koltuğa oturdu. Savcı ayakta izlemeyi tercih etmişti. Komiser sorguya başladı.
Davut Bey ve Fatma Hanım değil mi?
Adam yanıtladı. Evet efendim.
Maktulün kızı Hale Hanım durumu biliyor mu?
Biliyor efendim. Ben kendisini arayıp haber verdim.
Peki haberi duyunca tepkisi ne oldu?
Çok üzüldü tabii. Öldürülmüş olduğunu söylediğimde de çok şaşırdı ve üzüldü.
Köşke gelecek miymiş?
Bir iş için Ankara'da olduğunu ve bugün yetişemeyeceğini söyledi.
İlginç, aralarının iyi olmadığını biliyorum ama babasının öldürülmesi her şeyi değiştirir diye düşünmüştüm. Onu babasına bu kadar düşman edecek ne olabilir ki?
Komiserin sorusunu bu kez Fatma Hanım yanıtladı.
Hale Hanım'ın eskiden Mehmet Bey'in şirketinde çalışan Emre isminde bir sevgilisi var. Mehmet Bey bu ilişkiden çok rahatsızdı. Ve Hale Hanım'ı Emre Bey'le görüşmemesi konusunda defalarca uyardı. Ama o bu uyarılara kulak asmadı. Bir gün Mehmet Bey evde yokken Hale Hanım Emre Bey'le birlikte köşke geldi. Salonda oturup içki içtiler, sohbet ettiler. Evdelerken Mehmet Bey erken döndü ve onları birlikte görünce kıyameti kopardı. Biz gürültüyü mutfaktan duyup geldik. Mehmet Bey elinde bir zarf açacağıyla Emre Bey'in üzerinden yürüyordu. Davut araya girdi. Mehmet Bey orada hepimizin önünde Hale Hanım'ı evlatlıktan reddettiğini söyledi ve ikisini de evden kovdu.
Gerçekten karışık bir durummuş. Belki bu olaydan sonra ne oldu?
Hale Hanım ertesi gün geldi, eşyalarını toplayıp gitti ve bir daha da bu eve gelmedi. Bildiğimiz kadarıyla Emre Bey'le görüşmeye devam etti.
Bir sessizlik oldu. Komiser uzun uzun düşündü, sonra sormaya devam etti.
Bahçe kapısının üzerinde bir kamera gördüm. Başka yerde de kamera var mı?
Yok efendim, sadece orada var.
Peki kamera kayıtlarının saklandığı bir bilgisayar var mı?
Evet, arkadaki odada küçük masanın üzerinde duruyor.
Komiser polislere işaret etti. Gidip bakın neler var kayıtlarda.
Polisler Davut Efendi ile birlikte arka odaya bilgisayar kayıtlarını incelemeye gittiler.
Komiser Fatma Hanım'a sordu.
Bahçe ve ev kapısının şifreleri Hale Hanım gittikten sonra değiştirildi mi?
Değiştirilmedi.
Savcı araya girdi. Mehmet H. Hale Hanım ve sizden başka bu şifreleri bilen birisi var mı?
Bildiğimiz kadarıyla yok efendim.
Bildiğimiz kadarıyla ne demek?
Hale Hanım şifreleri Emre Bey'e vermiş olabilir.
Size bunu düşündüren şey nedir?
Hale Hanım'ın evde kaldığı dönemde bir keresinde ben bahçede köpeğe yemek verirken bahçe kapısı açıldı ve Emre Bey girdi. Hale Hanım evdeydi, Mehmet Bey evde yoktu. Kapıyı kumanda ile içeriden Hale Hanım mı açtı, yoksa Emre Bey şifreyi bildiği için kendisi mi açtı, orasını bilmiyorum.
Komiser sordu, peki Emre Bey bahçeye girince köpek avladı mı?
Hayır, avlamadı. Emre Bey daha önce de birçok kez geldiği için köpek ona alışık.
Polisler ve Davut Efendi salona döndüler. Komiser Ayacan da sordu, neler buldunuz, kimler gelmiş köşke?
Sanki biraz daha kamburlaşmış gibi duran Davut Efendi herkesten önce sıkıntıyla yanıtladı.
Maalesef bütün kayıtlar silinmiş.
Nasıl yani? Katil şifreleri çözmüş, içeri girmiş, cinayeti işlemiş, kasayı açıp içindekileri almış ve sonra da kamera kayıtları silmiş, öyle mi?
Bu soruya yanıt veren olmadı. Uzun sessizliği komiser bozdu.
Kamera kayıtlarının silinmesi katilin köşkü çok iyi bilen birisi olduğunu gösteriyor. Kaydın nerede tutulduğunu bilen birisi.
Çok doğru dedi savcı, içeriden birinin işi.
Komiser Davut Efendi'ye döndü.
Bu kayıtların oradaki bilgisayarda saklandığını kimler biliyordu?
Mehmet Bey, Hale Hanım, bizler.
Hale'nin sevgilisi Emre de biliyor muydu?
Davut Efendi bir an sessiz kaldı, sonra bir şey hatırlamış gibi heyecanla konuştu.
Evet, evet, evet, o da biliyordu sanıyorum. Bir keresinde Mehmet Bey'in gelip gelmediğini kontrol etmek için Hale Hanım'la birlikte arka odaya gidip bilgisayara baktıklarını görmüştüm.
Savcı söze girdi. Bu Emre karışık bir tip galiba dedi.
Çok haklısınız savcı bey, hem de çok karışık diye yanıtladı komiser.
Yine bir sessizlik oldu. Komiser not defterine bir şeyler yazdıktan sonra başını kaldırıp Davut Efendi'ye sordu.
Bahçedeki kurt köpeği hep bağlı mıdır?
Hayır efendim. Sadece dışarıdan birileri köşke geleceği zaman bağlarız. Tanımadığı birileri olunca saldırıyor.
Cinayetin işlendiği sırada siz arka bahçede fide dikmekle uğraşıyormuşsunuz, doğru mu?
Evet komiserim, Mehmet Bey bir süredir arka bahçenin düz çimeninden sıkıldığından birçok yeni çiçek fidesi siparişi vermişti. Dün biz arka bahçenin üçte birini çiçek tarhı haline getirdik. Bugün de bu fideleri dikmekle uğraştık.
Arka bahçede uğraşırken köşkten ya da ön bahçeden gelen bir ses duydunuz mu? Köpek avlaması ya da silah sesi?
Hayır komiserim, biz hiçbir ses duymadık.
Peki siz bahçeyle uğraşırken yanınızda başka biri var mıydı?
Bizim bahçıvan Ali Efendi vardı, biz ona yardım ediyorduk. Ali Efendi 2-3 günde bir gelir ve bahçeye bakar, çimleri biçer, gübreleme işlerini yapar.
Bugün de geldi öyle mi?
Evet efendim, aldığı çok sayıda çiçek fidesini getirdi. Hep birlikte arka bahçeye geçtik. Ali Efendi bize nasıl yapılacağını gösterdi, sonra hep birlikte fideleri dikmeye başladık. Yaklaşık 1,5 saat kadar sonra Ali Efendi gitti. O gittikten sonra hanımla ben fideleri dikmeye devam ettim. İşin bittiğini beyefendiye haber vermek için eve girdiğimizde beyefendiyi koltuğunda ölü bulduk.
Bahçıvan saat kaçta geldi?
Saate bakmadım komiserim ama 2 civarıydı sanırım.
Peki evden ayrıldığında saat kaçtı?
3,5 gibi. Başka bir yerde daha işi olduğunu söyleyip ayrıldı. O gittikten sonra biz 1,5 saat daha çalıştık.
Savcı söze girdi.
Bahçıvan bahçe kapısı ve köşkün giriş şifrelerini biliyor muydu?
Davut Efendi yanıttı. Hayır efendim, bahçe kapısına geldiğinde telefonla beni arar, ben de kapıyı uzaktan kumandayla açarım.
Köpek ona saldırmaz mı?
Saldırmaz savcı bey, sürekli geldiği için köpek ona alışık.
İşi bittikten ve size ne yapacağınızı anlattıktan sonra kendi başına mı gitti, yoksa onu kapıya kadar geçirdiniz mi?
Kendi gitti efendim.
Gittiğini görmediniz yani.
Davut Efendi ve Fatma Hanım birbirlerine baktılar. Görmedik ama her zaman öyle yalnız başına gider.
Köşke girebilir miydi? Yani köşkün kapısı açık mıydı?
Giremez efendim. Köşkün kapısı her zaman kapalıdır. Biz eve her giriş çıkışımızda köpek içeri girmesin diye kapıyı mutlaka kapatırız. Mehmet Bey köpeğin eve girmemesi konusunda çok titizdi.
Komiser aldı sözü bu kez. Dışarı çıkmak için de şifre gerekli mi?
Hayır, şifre içeri girmek için gerekli. Dışarı çıkarken kapının üzerindeki düğmeye basarak kilidi açmak yeterli.
Bahçıvan Ali Efendi'nin telefon numarasını bana verir misiniz?
Davut Efendi komisere Ali Efendi'nin cep telefonu numarasını yazdırdı. Komiser ayağa kalktı. Davut Efendi ve Fatma Hanım'ın ayaklarına bir kez daha baktı ve sordu.
Ayaklarınız kaç numara Davut Bey?
Davut Efendi bu soruyu oldukça şaşırmıştı. 42 numara komiserim, ne için sormuştunuz?
Sadece olay yerindeki ayak izlerini eşleştirmeye çalışıyorum.
Komiser aynı soruyu Fatma Hanım'a sordu.
Sizin ayaklarınız kaç numara Fatma Hanım?
Bu kez şaşkınlık sırası Fatma Hanım'daydı. Odadaki herkes onun ayaklarına bakıyordu. Endişeli bir sesle 39 numara dedi.
Bahçeye terlikle çıkmıyorsunuz herhalde.
Hayır efendim, biz terlikleri sadece evin içinde giyeriz. Eve girerken ayakkabılarımızı mutlaka dışarıda çıkarır, sonra içeri alırız. Mehmet Bey bu konuda da çok titizdir. Daha doğrusu Semra Hanım Efendi öyleydi. O öldükten sonra da adet hiç değişmedi.
Bugün cinayetten önce çalışma odasında bulundunuz mu, ya da cinayet sonrası bakmaya geldiniz mi?
Bütün öğleden sonra arka bahçede çalıştık komiser bey. Davut beyefendinin ölmüş olduğunu bağırınca ben geldim.
Çalışma odasında yerler en son ne zaman temizlenmişti?
Beyefendinin çalışma odasına ve yatak odasına biz izinsiz giremezdik. Beyefendi oraları ancak kendisi odadayken temizlememizi isterdi. Kendisi çağırmadan ben oralarda temizlik yapmazdım. Evde olmadığı zamanlarda da bu iki odayı kilitli tutardı. Bu odayı en son temizlediğimden bu yana 2 hafta geçmişti herhalde.
Yerlerin niçin bu kadar tozlu olduğu anlaşılıyor. Bugün buraya spor ayakkabılı birisi geldi mi hiç?
Davut Efendi ve Fatma Hanım birbirlerine baklar. Davut Efendi yanıtladı.
Gelmedi efendim. Bugün sadece Bahçıvan Ali Efendi geldi buraya. Onun da ayağında günlük ayakkabıları vardı.
Komiser polis memurlarına ve adli tabibe döndü.
Her yeri incelediniz ve kanıt olabilecek şeyleri toparladınız mı?
Polis memuru Mustafa elindeki torbayı komisere gösterdi.
Hepsi burada komiserim.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.